Güne bakan. Hem güneşe çok benzer hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Recep Özlem ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da ilk olarak Tuna Boyu'ndan köşemiz var. Tuna'ya yazılan şiirlerle başlayan yolculuğumuza destanlarla devam ettik. Bugünse Balkanlara fiziken uzak da olsa kalben yakın olan bir coğrafyaya, Kudüs'e uzanıp son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini paylaşacağız. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler hocamızla birlikte. Bakanın ikinci bölümünde ise Van 100. Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Halit Demir hocamız telefon hattımızda olacak ve ozon tedavisini konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Bekle beni, bekle Kudüs, bir sabah erken sana gelirim, gece yanarken. Bekle beni, bekle Kudüs, bir sabah erken sana gelirim, gece yanarken. Hasret düşer, ağlarız, yürek dağlarız, dua edip eller yanarken. Hasret tüter, ağlarız, yürek dağlarız, dua edip eller yanarken. Kudüs, nazlı çiçeğim, incinmeyesin, üzülmeyesin. Bekle beni, bekle Kudüs, bir sabah erken sana gelirim, sana gelirim, gece yanarken. Bekle beni, bekle Kudüs, bir sabah erken sana gelirim, sana gelirim, gece yanarken. Bekle beni, bekle Kudüs, bir sabah erken sana gelirim, gece yanarken. Bekle beni, bekle Kudüs, bir sabah erken gelirim gece yanarken. Hasret tüter ağlarız, yürek dağlarız, dua edip eller yanarken. Hasret düşer ağlarız, yürek dağlarız, dua edip eller yanarken. Sabah erken sana gelirim, sana gelirim gece yanarken. Bekle beni, bekle Kudüs, bir sabah erken sana gelirim, sana gelirim gece yanarken. Gece yanarken, gece yanarken.
Tuna boyunda. Tuna boyundan köşemizle devam ediyor. Güne bakan sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Atipler hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Geçtiğimiz haftalarda aslında biraz sinyalini de vermiştik sevgili dinleyicilerimize. Bugün biraz Kudüs'ü konuşalım ama Kudüs'ün de o neferini, o Kudüs'ü asla bırakmayan son Osmanlı askerini konuşalım istedik. Az önce de sevgili dinleyicilerimize paylaştığımız şarkı Eşref Ziya'nın Nazlı Çiçeğim şarkısı. Müsaadenizle hocam onun sözlerine dikkat ettim. O sözlerle başlamak istiyorum. Şöyle diyordu şarkıda: bekle beni, bekle Kudüs, bir sabah erken sana gelirim gece yanarken. Hasret biter, hasret tüter, ağlarız, yürek dağlarız, dua edip eller yanarken. Hep dualarımız Kudüs'te, her zaman hep öyleydi. Kudüs'ün anlamı bizim için çok başka. O yüzden bugün biraz hem eski güzel günleri yad edelim, belki de geleceğe bir umut taşıyalım istiyoruz.
Siz bence her programda mutlaka birkaç şiir okuyun. Ama işte böyle aynı programda güzel şiir okuyan birinden sonra konuşmak...
Ya hocam estağfurullah, aşk olsun. Olur mu?
Siz çok güzel şiir okuyorsunuz.
Estağfurullah hocam. Siz de şiir gibi konuşuyorsunuz her zaman. Ne demek hocam, buyursunlar.
Şöyle yapalım. Bugün aslında hep bu ciğerdelene girmek istiyoruz. Fakat Safiye Erol'un ciğerdelen, gerçekten ciğerdelen Tuna kıyısında Esztergom'dan daha ötede bugün Slovakya sınırlarında olan bir kalemiz, bir palangamız. Fakat ona bir türlü giremedik. Geçtiğimiz programda birlikteyken de söyleştik. Bunları konuşurken bir de Ziyetvar'da bir askerin vücudunu veren ancak başını vermeyen bir şehidin hikayesini anlattıktan sonra bir de Mescid-i Aksa'daki son Osmanlı askerini de konuşalım diye konuştuk. O yüzden bugün Tuna kıyısından ruhen ayrılmasak da fiziken biraz daha doğuya doğru inelim. Siz Eşref Ziya'dan başladınız. Ben de izniniz olursa rahmetli Mehmet Akif İnan abiden başlamak istiyorum. En azından birkaç kıtasını o çok meşhur, çok güzel Mescid-i Aksa şiirinin dizeleriyle başlamak istiyorum. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşünde, bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşine alnımı koydum, sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum, nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin, unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşerim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminde yoksun, müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı, çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşünde, götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyordu. Evet, Mehmet Akif İnan'ın, Allah rahmet eylesin. Bizim Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i Aksa şiiri de böyle. Bugün eğer izniniz olursa, sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi, bu Mescid-i Aksa'da, bu Kudüs'teki son Osmanlı askeri hakkında konuşalım. Ondan önce birkaç cümle de olsa izninizle Kudüs'le alakalı, Mescid-i Aksa ile alakalı ve orada yer alan Kubbetü's-Sahra, bazılarına göre o R harfinden sonra ince H olduğu için Kubbetü's-Sahre diye ifade edilen oradaki muallak kayaya, Esved-i Muallak'a temas etmek istiyorum. Bununla alakalı olarak da Kudüs'ten başlayalım. Tabii Kudüs ve Mescid-i Aksa bu programın konuşmaların sınırlarının çok üzerinde anlatılacak şehirler ve hususlar. Ancak çok zamanı da sıkıntıya sokmadan birkaç cümle de olsa söylemek istiyorum. Kudüs Amerikalılar tarafından ilk defa erken Bronz çağında ve Lut Gölü'nün bulunduğu çukur alanın batısında ve bu alandan fay diktikleriyle ayrılmış olan Yahudiye platosunun dalgalı yüzey üzerine kurulmuş bir şehir. İnançlarımıza göre ve semavi dinlerin inançlarına göre gökyüzünde yaratılmış, düzenlenmiş ve yeryüzüne indirilmiş bir şehir olarak tarif edilir. İsmi konusunda farklı rivayetler vardır. Urusalim, Urusilimu, Urusilim, Urushalim, Yeruşalim, Yeruşalayim, Yeruşalem, Grekçe Risolma, Yerusalem, yine Yerusalma Latince gibi isimler var. Bizim için Kudüs, bunun yanında, bu isimlerin yanında gerek Tevrat, gerek İncil, gerek bizdeki isimleri ise Kudüs'ün Moria, Yebus, Sion, Davud'un şehri, Ariel, Adalet Yurdu, İnananlar Şehri, Kutsal Şehir, Mübarek Şehir, Mabet Şehri, Barış Şehri, Doğruluk Şehri, Allah'ın Şehri, Orduların Rabbinin Şehri, Kudüs, Beytül Makdis, İlya, Mukaddes Şehir, Kolonya, Aelia, Kapitolina gibi isimleri var. Bu isimlerin 70'e yakın olduğu söylenmekte. Bu da Kudüs'ün ne kadar eski bir geçmişe sahip olduğunu ortaya koyan bir gerçeklik. Evet. Bu demin de ifade ettiğim gibi Sezin Hanım, Kudüs'le alakalı saatlerce konuşabiliriz. İnşallah bir gün konuşuruz. Sizin bu tür konuşmalarda söylediğiniz güzel bir söz var. Oraları gördünüz mü? Evet, oraları görmüş biri olarak konuşuyorum. O yüzden de aslında çok konuşamıyorum. Belki de
anlatılmaz yaşanır Mevlana, diye düşünüyorsunuz.
Evet,
hocam.
Mevlana Hazretleri'nin çok da sevdiğim bir cümlesi var. En çok konuşmak istediğinde söze susmak kapısından gir der Mevlana. Evet. Şimdi Kudüs, Mescid-i Aksa ve oradaki Filistin, Filistinliler, bütün bunları konuşacağımız zaman bunlar herhalde bu fakirin en çok konuşmak istediği konular. Ben de öyle yapıyorum. Mevlana'nın nasihatine uyuyorum ve söze Kudüs ve Mescid-i Aksa ile alakalı konularda söze susmak kapısından giriyorum. Bizim Kudüs'le olan ilişkimiz, orada Peygamber Efendimiz'in Miraç hadisesi olduğunu söylemiştim. Yine orada Kubbetü's-Sahra söz konusu. Bu son Osmanlı askerini anlatırken geçecek ama kısaca söyleyeyim yine de. Ebu Sultan Selim'in Merci Dabık seferinden sonra o Kahire seferine doğru giderken fethettiği yerlerden, daha doğrusu Pire ile aldığı yerlerden birisi. Pire'ye geçtiğimiz sohbetlerimizde söylediğimiz için tekrarlamıyorum. Şehir teslim edilmiş bize ve onun arkasından uzun süre Osmanlı toprağı olarak bulunmuş. Hatta Kanuni Sultan Süleyman'ın oranın surlarını tamir ettirdiği bilinir ve 1551 yılında da maalesef dizilerde çok farklı olarak bize aktarılsa da Hürrem Sultan tarafından su yollarının tamir edildiği ve büyük bir külliye yaptırıldığını da Hürrem Sultan tarafından Kudüs'e bu vesileyle ifade etmiş olalım. Tabii Kudüs'ün sadece bizim için kutsal yanı yok. Bizimle birlikte aynı şekilde Kudüs Hristiyanlar için de kutsal, Yahudiler için de kutsal. Hristiyanlara göre Kudüs cennetin kapısı olduğu için Hazreti Adem cennetten çıkarıldığında önce bu şehre gelmiş ve uzun süre burada yaşamış. Kısa bir ayrılıktan sonra da yine ömrünün son yıllarında Kudüs'te yaşamış ve Kudüs'te defnedilmiştir. Keza aynı şekilde Nuh peygamberin de Kudüs'le özel bir ilgisi var. Rivayete göre Nuh peygamber, Nuh aleyhisselam, o büyük tufandan gemisiyle kurtulduğunda tufanın gemisiyle durduğu yer şimdiki Sahre dediğimiz o kayanın üzerinde geminin durduğu, yani Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yer içinde durduğu ve tufanın bitip bitmediğini, tufanın geçip geçmediğini anlamak üzere, suların çekilip çekilmediğini anlamak üzere bir gemisinden bir güvercin uçurduğu söylenir. Güvercinin de gemiden gittikten günler sonra geriye döndüğü ve geriye dönen güvercinin de ağzında bir zeytin dalı olduğu söylenir rivayetlerde. Rivayet odur ki bu güvercinin ağzındaki, dudaklarındaki bu zeytin dalını Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya böyle hafif bir vadinin üzerinden bakan zeytin dağından getirdiği rivayet edilir. Musevilik için de Kudüs'ün kutsal olduğunu söyleyelim. Onlara göre de Kudüs Davut peygamber tarafından fethedilmiş ve Süleyman peygamber tarafından imar ve inşa edilmiştir. Aynı şekilde Hristiyanlık için de Kudüs'ün kutsallığının bir diğer işareti de Hazreti İsa'nın o Kudüs'te Golgata tepesi dediğimiz tepede çarmıha çekildiğini biliyoruz. Onun orada işte o tablolara da konu olan meşhur son yemeğinden sonra Kitron Vadisi'ndeki yerden alınıp Kudüs'ün içinden geçirilerek Golgata tepesine çarmıha gerili olarak getirildiği söylenir. Bizim için de Kudüs'ün farklı olan yönü uzun süre bizim ilk kıblemizdir biliyorsunuz Kudüs. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz'in Miraç'a yükseldiği Miraç hadisesinin yaşandığı yerde yine Kudüs'te Kubbetü's Sahra dediğimiz o muallak havada duran taş olarak anlatılan yerden başladığı söylenir. Bütün bunlardan sonra Kudüs'ü bizim için kutsal yapan Beytül Makdis olarak da söylenen, bizim az önce okuduğumuz şiirde de söylediğimiz Mescid-i Aksa dediğimiz yapının, o kutsal yapının, mukaddes yapının Kudüs'te bulunması bizim için de ayrı bir öneme sahiptir. Mescid-i Aksa'nın yapımı ile alakalı farklı rivayetler var ama zaman içerisinde onun yıkıldığını biliyoruz, ama en çok önemli olan onun çok uzun süre, hemen hemen 700 sene ayakta duran minberinin hemen yanı başımızdaki Halepli bir marangoz tarafından sırf Kudüs'e, sırf Mescid-i Aksa'ya hizmet olsun diye yapıldığını ve 750 yıla yakın o minberin, ahşap minberin kullanıldığını ifade edelim. Bunlar Kudüs ve Mescid-i Aksa ile kırıntı mesabesindeki bilgiler. Sizin Hanım, yeknesaklık olmasın diye duruyorum. Çünkü bunları saatlerce konuşabiliriz. Evet, ama evet, biz bugün daha önceki sohbetlerimizde, konuşmalarımızda yaptığımız gibi başını vermeyen şehit olarak anlattığımız Deli Mehmet'in başını vermemesi için ona haykıran Deli Üsrev'in devamı niteliğindeki yakın zamanımıza 1982 yılına kadar hayatını sürdüren bir yiğitten söz etmek istiyoruz. Kudüs'te bırakılan 53 Osmanlı askerinden biri olan Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlatalım. İzninizle. Bu hikayeyi de anlattığımız kişi Kudüslü Şeyh Sabri'nin Onbaşı Hasan'ın kalbi Mescid-i Aksa ile atıyordu. 1982'deki vefatına kadar sabah mescide ilk gelen o olur, yatsı namazından sonra da yine mescitten en son o ayrılırdı diye tanımladığı, her gün Harem-i Şerif'in kuzeyinden Kubbet-i Sahra'ya doğru çıkan merdivenlerin başına gelerek sabahtan akşama kadar oradan ayrılmayan bir Osmanlı askerin hikayesi bu hikaye. 1982 yılında vefat eden ve kabrinin hala nerede olduğu bilinmeyen bir Osmanlı askeri.
Kudüs'te son değil mi hocam kabri?
Osmanlı. Efendim?
Kabri Kudüs'te değil mi?
Kabri Kudüs'te de, Kudüs'te nerede?
Nerede oldu?
Onu bilmiyor. Tabii Kudüs'te kabri. Böyle bir hikayemiz var. Bugün bunu konuşalım istiyorum. Bugün bunu da 1972 yılında bu olayı yaşayan ve bize aktaran Can Bardakçı'nın kaleminden sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu hikaye, farklı hikaye edenler var ama İlhan Bardakçı'nın 1972 yılında yaşadığı bu olayı anlattığı duygu birikiminin üzerinde bulamadım. O yüzden kendim de anlatmak yerine, eğer izniniz olursa, İlhan Bardakçı'nın bu eşsiz cümleleriyle bunu sizlerle paylaşmak arzusundayım.
Tabii hocam, bizzat yaşamış, onun tabii yaşarken
evet, bravo.
O duygularla anlatması çok farklı,
evet.
Çok haklısınız.
Mevki Kudüs diyor İlhan Bardakçı, mekan Mescid-i Aksa, tarih 21 Mayıs 1972 Cuma. Ben ve gazeteci arkadaşım rahmetli Sait Terzioğlu, İsrail Dışişleri rehberlerinin yardımıyla bu mübarek makamı dolaşıyoruz. Kudüs Kapalı Çarşısı'nda rüzgar gibi dolanan entarili kahvecilerin ellerindeki askılara çarpmadan biraz yürüdünüz mü? Önünüze çıkan kapı sizi Mescid-i Aksa'nın önüne kavuşturur. Bu arada bunları şimdi sizlerle paylaşan bu fakir orada Avusturya Hastanesi'ne girmiş ve Avusturya Hastanesi'nin en üst, yani çatısına kiremitlerinin olduğu yer, ki kiremit yok orada, kurşun kaplıydı, çatısına çıkmış ve oradan Mescid-i Aksa ile gönlünü birleştirmiş bir kişi olduğunu da bu fakirin bu arada ifade etmiş oluyor.
Evet,
Miraç mucizesinin soluklandığı kıblemizden söz edeyim der İlhan Bardakçı ve devam eder. Hemen oracıkta ilk avlu vardır ki hala bizim lakabımızla anılır. 12 bin şamdanlı avlu derler oraya. Bakın, çok çarpıcıdır bu 12 bin şamdanlı avlu. Yavuz Sultan Selim 30 Aralık 1517 Salı günü Kudüs'ü devlete katmıştır da ortalık kararmıştır. Yatsı namazını o avluda kılar. Kendisi ve bütün ordu beraber şamdanları yakarlar. Tam 12 bin şamdan. O isim oradan kalmadır. 8-10 basamaklı geniş merdiveni adımladınız mı? O mukaddes mescidin bağdaş kurduğu ikinci avluya ulaşırsınız. Onu, bu son Osmanlı askerinden söz ediyor Bardakçı, onu o merdivenin başında gördüm. 2 metreye yakın bir boy, iskeletleşmiş vücudu, üzerinde bir garip giysi, palto, hayır kaput, pardüse veya kaftan, hayır değil, öyle bir şey işte. Başındaki kalpak mı, takke mi, fes mi, hiçbirisi değil. Oraya dimdik dikilmiş, yüzüne baktım da ürktüm. Hasadı yeni kaldırılmış kıraç toprak gibi, yüz binlerce çizgi, kırışık ve kavruk bir deri kalıntısı. Yanımda İsrail Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Yusuf var. Bizim eski vatandaşımız, İstanbullu. Kim bu adam dedim. lakayt değil bir şekilde omuz silkti. Bilmem diye cevap verdi. Bir meczup işte. Ben bildim bileli yıllardır burada dururmuş. Çakılı gibi. Hala orada duruyor ya. Kimseye bir şey sormaz. Kimseye bakmaz. Kimseyi görmez. Kan mı çekti nedir? Nasıl? Neden? Niçin? Hala bilmiyorum. Yanına vardım. Türkçe. Selamünaleyküm baba dedim. Torbalanmış göz kapaklarının ardında sütrelenmiş gibi jiletle çizilmiş içesine donuk gözlerini araladı, yüzü gerildi. Bana bizim o canım Anadolu Türkçemizle cevap verdi. Aleykümselam oğul. Dona kaldım. Ellerine sarıldım, öptüm, öptüm. Kimsin sen baba? Dedim. Anlattı ki ben de size anlatacağım. Ama evvela biliniz o canım devlet çökerken biz Kudüs'ü 401 yıl 3 ay 6 günlük bir hakimiyetten sonra bırakmışız. Günlerden 9 Aralık 1917. Çok ilginç. Biz de bu konuşmayı 13 Aralık 2021'de yazıyoruz değil mi? Evet. Günlerden 9 Aralık 1917 Pazar günü. Tutmaya imkan yok. Ordu bozulmuş, çekiliyor. Devlet zevalin karşısında, kapısında. İngiliz girinceye kadar geçen zaman içinde yağmalanmasın diye oraya bir artçı bölük bırakırız. Adet odur ki kenti zapt eden galip, asayiş görevi yapan yenik ordu askerlerine esir muamelesi yapmaz. Anlattı dedim ya, gerisini tamamlayayım. Ben dedi, Kudüs'ü kaybettiğimiz gün buraya bırakılan artçı bölüğünden. Sustu. Sonra elindeki silahın namlusuna sürdüğü fişekleri ateşler gibi zımbaladı. Ben o gün buraya bırakılmış 20. Kolordu, 36. Tabur, 8. Bölük, 11. Ağır Makine Tüfek Takımı komutanı Onbaşı Hasan'ım. Ya Rabbi, baktım bir minare şerefesi gibi gergin omuzları üzerindeki başı öpülesi sancak gibiydi. Ellerine bir kere daha uzandım. O gürler gibi mırıldandı. Sana bir emanetim var oğul. Nice yıldır saklarım. Emaneti yerine teslim eden mi? Elbette dedim. Buyur hele, konuştu. Memleketi avdetinde yolun tokat sancağına düşerse git, burayı bana emanet eden kumandanın kol ağası Musa Efendi'yi bul. Ellerinden benim için buğz et. Ona de ki, sustu, sonra kumandanı olduğu takımın makinesi gibi gürledi. Ona de ki gönül komasın. Ona de ki 11. Makine Takım Komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan o günden bu yana bıraktığım yerde nöbetinin başındadır. Tekmilim tamamdır kumandanım dedi dersin. Öyle yazdım. Sonra yine dineldi. Taş kesildi. Bir kez daha baktım. Kapalı gözleri ardından 4000 yıllık peygamber ocağı ordumuzun Serhat nöbetçisi gibiydi. Ufukları gözlüyordu. Nöbetinin başındaydı. Tam 55 yıl kendisini unutuşumuzdaki nadanlığımıza rağmen devletine küsmemişti.
Evet.
Evet Sezin Hanım.
Hocam çok etkili.
Hikaye böyle.
Çok.
Iğdırlı Onbaşı Hasan 1982 yılına kadar Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki nöbetine devam etmiştir.
Evet. O haber gönderdiği kolası haberi alabildi mi?
İlhan Bardakçı onun devamını şöyle söyler. Memlekete döner dönmez onun sözüne ettiği ön kolağız dediği ön yüzbaşı. Yüzbaşıyı aramak için Tokat'a gittim ama kendisi çoktan hakkın vefa rahmetine kavuşmuştu emanetini. İletemedim. Evet. Sezin Hanım, bizim coğrafyamız, bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz böyle.
Hocam, ruhları şad olsun.
Siget var önlerinde, evet. Kirişgal Kalesi'ni savunan Deli Mehmet, Deli Hüsrev, Kuru Kadı neyse, Mescid-i Aksa'daki son Osmanlı askeri, Hıdırlı Hasan da odur. Tuna boyunda Ziget var önlerinde, Girişgal Kalesi'ni savunan Deli Mehmet, Deli Hüsrev, Kuru Kadı ne için oralarda durmuşsa, bugün hala Budin'de Gül Baba ne için orada bekliyorsa, Mescid-i Aksa'daki son Osmanlı askeri Hıdırlı Hasan da onun için orada durmuştur. O yerlerdeki son Osmanlı askerleri birer birer ahirette irtihal etse de, orada bıraktığımız insanlar, ki bunları Kosovalı büyük entelektüel Altay Suroy, biz diyor sizin misafirlikte unuttuğunuz çocuklarınızız. İşte o çocuklarımız, askerler birer birer ahirete irtihal etse de, o misafirlikte unuttuğumuz çocuklarımız sesimizi, sedamızı sürdürmektedir ve sürdürecektir. Ayrıca o topraklarda bıraktığımız camiler, köprüler, mescitler, çeşmeler, külliyeler, medreseler, çarşılar, kervansaraylar, hanlar, türbeler ve dahi mezarlar, ve dahi mezar taşları kıyamete kadar bizim nöbetimizi tutmaya devam edecekler.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hem etkileyici anlatımınızla hem gerçekten bizi o tarihe, o babamızın yanına götürdünüz. İlhan Bardakçı'nın ifadesiyle babanın yanına götürdünüz Hasan Onbaşı'nın. Ruhu şad olsun. O hala Kudüs'ü bekliyor. Dediniz ya, orada mezarlar da var hala Kudüs'ü bekleyen diye. O da hala bekliyor. Beklediğini biliyoruz. O da bizim onun beklediğinden haberdar olduğumuzu bilsin. Size de çok teşekkür ediyoruz değerli hocam, aktardığınız için. Bize o günleri tekrar götürdüğünüz için. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz hocam.
Aşkın bitse de umudu sürer, seni ezbere aldım silemezler.
Anıyor musun bak bir zamanlar, seni sevmiştim biliyorsun. Arıyor musun ah o zamanlar, beni sevmiştim biliyorsun.
Aşkın bitse de umudu sürer, seni ezbere aldım silemezler. Aşkın bitse de umudu sürer, seni ezbere aldım silemezler.
Yüreğimden geçersin çok zaman, hayaller konuşmaz. Bana bir şarkı söyle, yüreğin buralarda, sesin nerelerde, aşkımız dillerde, bitemez bitti derler olsun. şarkı senin ve bu şarkı benim ve bu şarkı ikimizin olsun. Ve bu şarkı senin ve bu şarkı benim ve bu şarkı ikimizin olsun. Ve bu şarkı senin ve bu şarkı benim ve bu şarkı ikimizin olsun. Yazmam bir daha aşkım ben sana, aşkla desti aklımda.
Güne Bakan devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Van 100. Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halit Demir hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Bugün hocamızla ozon tedavisini konuşacağız. Hocam, aslında son zamanlarla çok duymaya başladık ama bizim bu ozon sözcüğünü ilk duyduğumuz tabii o ozon gazı. Bununla bir bağlantısı olarak mı tedavi gerçekleşiyor? Bize biraz önce ozon gazını tanıtır mısınız?
Tabii ki. Ozon gazı 3 oksijen atomundan oluşan bir gazdır. Yani 3 tane oksijen atomundan oluşuyor. Ozon gazı daha çok böyle renksiz, atmosferin üst katmanlarında yer alıyor. Ve aynı zamanda oksijenin de alotropudur. Yani normal koşullarda atmosferin alt kısımlarında O3, yani ozon dediğimiz miktar 0.3'te 0.4 ppm değerindedir.
Havanın içinde mesela var o, değil mi hocam ozon?
Tabii. Hı hı. Bu mesela dumanlı sisin olduğu yerlerde ya da böyle puslu havalarda ozon miktarı daha da artıyor. Yani işte araçların geçtiği yerlerde mesela, hı hı, dumanların olduğu yerlerde bu oran daha da artmaktadır. Mesela bu oran örneğin 0.12'den fazla olması sağlık için ciddi bir risk oluşturuyor. Hı. Hani hep her sene biliyorsunuz şehirlerde bu şeyle ilgili hava ölçümler yapılıyor. İşte aslında bunun biraz şey de ozonun 0.12'den fazla olması sağlık aslında bir risk oluşturduğu için. Bu açıdan ozon gökyüzündeki mavi bir renktir yani. Hmm. Yani gökyüzü açıksa, mavi bir renk varsa biliyoruz ki orada ozon var. Evet. Bu halde mesela lacivert rengine dönüşüyor. Bu halde. Dünyayı güneşten gelen mesela zararlı moratesi radyosuna karşı koruyor. Öyle çok ilginç, güzel şeyleri var. Mesela ozon havanın temizlemesinde çok önemli rol oynuyor. Son zamanlar işte gıdada mesela tekstil, lojistik, sağlıkla ilgili zaten detaylı konuşacağız.
Evet.
Ham maddesi mesela oksijen olan ozon, lep bulanmayan ve toplama imkanı olmayan tek gazdır yani. Mesela bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi şöyle izah edebiliriz. Ozon gazının bulunduğu ortamın sıcaklığı ile direkt doğru orantılı olarak mesela zamanla ham maddesi olan oksijene dönüşüyor. Dolayısıyla tek bir gazdır.
Hocam yani, peki bu ozon gazının sağlıkta kullanılabileceği nasıl bilim adamlarının aklına gelmiş? Hani ne gibi bir faydası var ki biz bunu sağlık üzerinde kullanalım diye düşündüler?
Bizim insanları tabii ozon çok yıllar önce mesela şöyle bir örnek vereyim. Hitler bile ozonu kullanmış yani düşünün. Yani o dönem tabii şey yapmışlar, tarihi örnek vermek gerekirse. Ozon kullanmışlar savaşçılar ama doz ayarlamadıkları için çoğu ölmüş mesela.
Evet.
Hani çok yüksek dozlarda kullandığı zaman onun sağlığı...
Bir ayarı var değil mi? Onu tutturmak gerekiyor.
Tabii tabii. Yani ozon mesela vücudumuzda virüs, bakteri gibi mikroorganizmalar var biliyorsunuz. Onlara savaşan ak yuva sayısını arttırıyor. Dolayısıyla bağışıklık hücrelerimizi organize eden mesela interferon düzeylerini ne yapıyor? Arttırıyor. Bu da kırmızı kan hücrenin kalitesini arttırıyor ve oksijen taşıma kapasitesini de yükseltiyor. Mesela örnek vermek gerekirse tümör nekroz faktörü dediğimiz mesela TNF olarak da biraz benim biyokimyacı olduğum için branşıma da giriyor.
Evet.
Denen kanser öldürücü hücrelerin salgılanmasını uyarıyor mesela. Örneğin damar içindeki kolesterol yapılarını parçalıyor, damar tıkanıklığını gideriyor. Çok güçlü bir antioksidan özellik var ozonda. Dolayısıyla erken yaşlanmayı da ne yapıyor? Geciktiriyor. Çünkü antioksidanlarla serbest radikaller sürekli bir savaş hali var vücutta yani. Bizim aslında dostlarımız antioksidanlardır. Düşmanlarımız serbest oksijen radikalleri ya da reaktif oksijen türleri. Reaktif oksijen spikes da deniliyor Latince'de, İngilizce'de. Bunlar ortaklanmamış elektron çifti içeren atom ya da atom gruplarıdır. Yani bunlar çok reaktif bileşiklerdir. Yani vücutta zararlı olmaya başladıkları an hastalık oluşturuyorlar. Yani vücutta. Tabii ki bunların faydalı yönleri de var ama az daha çok serbest oksijen radikalleri vücutta zarar hasar oluşturdukları için biz buna mesela kimyada hidroksi radikalleri, peroksi radikalleri, hidrojen peroksi radikalleri oluşturuyor. Ve bu radikaller de çok güçlü reaktif oksijen radikalleri oldukları için zincirleme reaksiyon oluştururlar ve vücutta çok hızlı bir şekilde DNA'nın yapısını bozabiliyorlar.
Yani peki hocam tedavide nasıl kullanıyoruz biz ozonu? Hani bu kadar böyle sanki vücuda zararlıymış gibi o radikallerden bahsediyoruz. Peki hani tedavi kısmını nasıl ayarlıyoruz?
Tabii. Evet, şöyle size söyleyeyim. Mesela vücutta ortaklanmamış bu elektron çiftleri zaten sürekli sentezleniyor. Vücudumuzda mesela yediğimiz bir şey ne oluyor? Vücutta detoksiye ediyor. Hı hı. Bu eğer ki biz onu yiyecek içeriğimize dikkat etmesek veya işte vücudu çok yorarsak, işte spor yapmasak, bir şekilde çok iyi beslenmesek ne olur? Vücutta radikaller artar. Radikaller arttığı için de vücuttaki antioksidan savunma sistemi düşer.
Evet.
Yani aslında antioksidan savunma sistemi düşmesiyle sorunlar baş gösteriyor.
Yani bağışıklık burada diyebilir miyiz? Bağışıklığımız düşüyor.
Tabii ki. Tabii ki. Yani buradaki ozon tedavisinin amacı biraz da bağışıklığı güçlendirmektir. Yani mesela bu düşük dozda ne yapıyor? Bağışıklık arttırıcı oluyor. Hı hı. Biraz da bağışıklık arttırıcı düzey. Orta düzeyde ne oluyor? Bağışıklık düzenleyici oluyor. Mesela yüksek dozda ne oluyor? Bu sefer bağışıklığı baskılayıcı etkileri oluyor. Yani doza bağımlı
doza
olarak
bağlı,
hani tedavide
evet,
farklı etkiler ne yapıyorsunuz? Elde etmeniz mümkündür.
Evet.
Bu mesela işte bahsedeceğiz. Mesela bunların kullanım alanları var. Hangi hastalıklarda
bahsedelim hocam hemen, çünkü şu anda dinleyicilerimiz muhakkak merak ediyorlardır. Hani ben de ozon tedavisini duydum ama acaba neye iyi geliyor? Hangi hastalığıma iyi gelir diye merak ediyorlardır. Hemen bahsedin isterseniz.
Elbette ki. Mesela birinci öncül bel ve boyun fıtığında gerçekten ozon çok önemli. Mesela ozon bel ve boyun fıtıklarında oldukça önemli. Yani oralara küçük dozlarda ozon enjekte edilerek kaslara yapılıyor.
Ha, nasıl uygulanacak? İğneyle enjekte mi ediliyor
evet,
bu miktar?
Evet, evet. Mesela yine çeşitli vasküler hastalıklarında mesela eklem kireçlenmesinde, mesela diz ağrılarında, omuz, parça boyun, bel mesela ağrılarında bu çok kullanılıyor. Hatta şöyle düşün, bazen bel ve boyun fıtıklarında kremler öneriliyor.
Hmm.
Aslında o kremleri sürdüğünüzde...
Ozonlu var içinde.
Ki, evet, içinde mesela ozonlu kremler oluyor, yağlar
evet,
oluyor. Mesela diyelim zeytinyağıyla ozonlaştırılmış zeytinyağı koyuyor kremin içine. Bakıyorsunuz hafif yakıyor ve orayı rahatlatıyor.
Evet.
İşte o ozondur mesela. Omuz yırtıkları ve sıkıştırma sendromlarında mesela dizde mesela menisküs yırtığı varsa, topuk dikeni varsa mesela, tenisçi veya golfçi dirseği, fibromiyalji dediğimiz vücudumuzda
evet,
gezen
evet,
ağrılar var mesela. Kronik yorgunluk. Yani siz mesela diyelim ki sabah kalkıyorsunuz müthiş bir yorgunluk var. Ya. Allah Allah diyorsunuz ben çok çalışmadım. Yani bir iş de yapmadım. Yani niye bu kadar yorgunluk var? İşte bunlara ozon iyi geliyor. Mesela çeşitli vasküler hastalıkları, mesela kanser hastaları, mesela kemoterapi sonrası özellikle ozon veriliyor ki oradaki hücrelerin özellikle oksijen dolaşımını, kemoterapi sonrası mesela. Selülit tedavisinde yine özellikle bayanların çok özellikle muzdarip olduğu bir hastalık. Stres mesela bizim günümüzün en büyük şeyi.
Tabii.
Rahatlatıyor yani. Size relax yapıyor mesela. Bu relax yaptığı zaman sizin serotonin hormonunuz artıyor. Hani serotonin şöyle tirozinden dopa sentezleniyor. Dopadan dopamin, dopaminde noradrenalin, noradrenalinde adrenalin sentezleniyor. Mesela dopa dopamine dönüşmese dopamin dekarboksilaz enzimi oluşmaz ve bir takım hastalıklar oluşuyor mesela.
Düşünün, biz orada, hani o kimyasal bileşiklerin ismini çok bilmiyoruz ama siz onun hani zararını söylediğiniz anda tamam diyorum. Evet, gerçekten
evet,
demek ki o bileşiğe dönüştü ve bize zarar vermeye başladı.
Yani bizim tabii sizin dediğiniz gibi mesela mutluluk hormonu işte dediğimiz serotonin. Mesela bu melatonin gece sentezlenen hormonlar var. Bunların mesela arttırımını ne yapıyor? Daha fazla arttırmasını sağlıyor. Bu da arttırdığı zaman siz mutlu olursunuz. Mutlu olduğunuzda da ne olur? Sizin hastalıklara karşı bağışıklık sistemimiz daha güçlü
tabii
oluyor.
Tabii ki.
Mesela sporcularda performans arttırıcı mesela.
Hocam müsaadenizle tam o bağışıklık konusunu geçmeden koronavirüse çok az değinmek istiyorum. Çünkü koronavirüs de tam işte vücudun bağışıklığının düşmesiyle alakalı bir sorun olur, yaratıyor ya vücutta. Ona fayda sağlayan bir yöntemi var mıdır ozon tedavisinin?
Evet evet. Yani koronavirüste mesela angiotensin konvertin dediğimiz bir enzim var. Boğazda virüs geliyor, o angiotensin konvertin onu alıyor, akciğere götürüyor biliyor musunuz? Hızlı bir şekilde götürüyor. Mesela bağışıklık sistemimiz çok zayıfsa ne oluyor bu? Virüs çok etkin oluyor. Yani
evet,
insanlar hani çok ağır geçiren kişilerde genelde bağışıklık sistemi çok zayıftır yani. O yüzden korona yapılan çalışmalarda işte bununla ilgili bir takım şeyler de var. Türkiye'de de bununla ilgili insanlar
çalışmalar
galiba
var,
bazı hekimler yapıyor. Koronavirüse karşı da mesela koronavirüse karşı da ozon veriliyor mesela. Kana veriliyor ve bir şekilde o kana ozon verdikten sonra kan alınıyor. O kana tekrar ozon veriliyor belli CC düzeyinde. Sonra bir daha enjekte ediliyor vücuda. Bir şekilde ne oluyor? Oradaki koronavirüse karşı vücut bağışıklığı.
Virüs vücuda girdikten sonra mı işlem yapmak lazım yoksa hiç girmeden önce mi işlem
girmeden,
yapmak lazım?
Tabii girmeden yani aslında bizim en büyük sıkıntımız şu. Yani hastalık başlamadan tedbirini almak.
Biz genelde hasta olduktan sonra tedavi olmaya çalışırız. Evet, aslında evet. Önleyici tedavi olmak lazım değil mi?
Tabii ki. Yani biz yani çok kaliteli bir uyku, düzenli beslenme, gerçekten yürüyüş mesela, düzenli su içme vesaire. Bunları yaptığımızda gerçekten bir de işte bir takım vücudumuzu, bağışıklık sistemimizi güçlendiren yani proteini, karbonhidratı, lipidi bir arada yiyebilecek sebzemiz de olacak. Yanında et de olacak. İşte protein, karbonhidrat, lipid de olacak. Yağ da olacak. Ne olacak? Bunlar hepsi bir arada olduğu zaman vücut ne oluyor? Bir bağışıklık sistemi güçleniyor yani. Evet. Biraz, ama biz ne yapıyoruz? Mesela et diyoruz. Sadece et diyoruz. Ya da bir şey yediğimizde
tek yönlü beslenmeye çalışıyoruz değil mi? Onu daha çok sevdiğimizi düşünüp ona yöneliyoruz. Ama aslında çok yönlü beslenmek lazım. Hocam bu arada yavaş yavaş hani süremizin sonuna geliyoruz. Ben özellikle şu tedaviyi nasıl uyguladığımızdan ve seanslarından da biraz bahsetmenizi rica edeceğim.
Bu tedavi majör ve yöntem ve minör yöntem dediğimiz iki yöntem var. Onlara çok detaya girmeden.
Detaya girmeden hani nasıl uygulayacağız? Örneğin biz ozon tedavisi almak istiyoruz.
Tabii 50 ile 200 mililitre cc arasında mesela kan alınıyor. Bu seanslarda işte ozon dozu veriliyor ve tekrar vücuda enjekte ediliyor. Şeyde ise minörde bu biraz daha oran az oluyor. Bir de bu seans tedavinin ozon tedavisi genelde 10 seanstır yani. Ama tabii bu kişinin şeyine göre değişebilir.
Peki 10 seans 10 gün üst üste mi yoksa aralıklarla mı olması lazım?
Aralıklarla onu zaten yapan kişi şey yapıyor. Belli bir hastada 10 seans hastalığı tedavi etmek için yeterli olduğunu söylüyor.
Evet.
Fakat mesela 10 seanstan sonra belli aralıklarla deniliyor ki işte hatırlatma dozları yapabilirsiniz diyor. İşte mesela süresi de var. Bazen 15 dakika, bazen işte 20 dakika, bazen bu 25 dakika ama 25 dakikayı pek geçmez.
Hı hı.
Bunun yani bu şekilde.
Hep enjekte yöntemiyle değil mi? Yani evet, vücuda iğne ile.
İğne birçok yöntemler var. Tabii kana belli dozlar, doz ayarı yapılarak yani bu çok teknik bir şey.
Tabii zaten en önemli nokta o anladığım kadarıyla hocam sizin anlattıklarınızdan. O doz miktarı zaten bunu da uzman hekimlerin ve hani bu konuda çalışma yapan uzmanların muhakkak yapması gerekiyor. Yoksa biz kendi kendimize işte ben 3 doz ozon almak istiyorum diye gidip böyle bir tedavi yapamayız.
Yani kısacası şunu söyleyeyim size. Dolaşım sisteminden tüm alerjiklere kadar, otoimmün sebepçi tasarlıkları, saç dökülmesine kadar, detoks yani mesela diyabetik ayağa kadar, ayak mesela işte enfekte yara, bası yaraları, yanıklar, iyileşmeyen yara, osteomiyalit, yani kısacası birçok şeyde gerçekten ozon kullanılıyor. Yani hemen hemen girmediği alan yok.
Evet hocam mesela, son olarak da tek bir cümleyle anlatmanızı rica etsem, yan etkisini hep merak ederiz ya bu tür tedavilerin, var mı yan etkisi?
Elbette ki. Yani aslında çok ciddi bir yan etki yok. Mesela ozon doğru ve gerçekten alanda uzman kişilerce uygulandığında herhangi bir yan etkisi yok. Ya da çok nadirdir.
Evet.
Ama çok nadir görülen yan etkileri arasında mesela bazen kan basıncı yükselebiliyor. Baş ağrısı olabiliyor. Evet. Parmaklarda çok küçük uyuşma hissi olabiliyor. Görmede geçici olarak küçük değişiklikler olabilir.
Bu geçici ama sonra yine eski haline dönüyor hasta. Boğazda
tarış oluyor. Evet.
Tamam ama hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yok. Aktardıklarınız için tabii çok kısa bir süremiz olduğu için hani tamamını dinleyemedik ama özünü anladık, hastalıklarını anladık değerli hocam. Eğer bu tür hastalıkları olan sevgili dinleyicilerimiz varsa ozon tedavisi de bir yöntem. Biz bu yöntemi sizin vesilenizle aktarmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Zaman kalmadı. Kimler uygulanamaz filan.
Evet hocam ama özünü anladık. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız için.
Ederim.
Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Van 100. Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halit Demir bizlerle birlikteydi. Telefon hattımızın diğer ucundaydı. Ozon tedavisini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Thank you.